Ayrım 13. Huzura gelişimin ikinci yılındaydı. Günlerden Arife'ydi ve dergaha erken dönmem gerekiyordu. Hacılar Arafat'ta vakfe durur gibi biz de dergahta duracak, dua edecektik çünkü. Fakat yol çok zorluydu. Sırtımda odunlar külçe kesilmiş, bozkır sanki alev almış, Temmuz güneşi Arafat'ı aratmaz olmuştu. İnşallah Tapduk Sultanım geciktiğimi bilmez de vazifemi aksattığımı düşünmezdi. Şu dağ keçisi beni fazla oyalamasaydı vaktinde yetişirdim ama ya bir kurt ya bir avcı tuzağının dişleri parçalamış bacağını. 3 gündür yoluma çıkıverdiği halde bugün ben onu arayıp bulmak zorunda kaldım. Bitki köklerinden ezdiğim hamuru toprakla karıştırıp yarasını yeniden sarmam gerekiyordu çünkü. Ne vakit dağda bir hayvan yaralansa ben dergaha hep geç kalırdım. Kurt veya tilki, ceylan veya tavşan hiç fark etmez, hepsi yaralandıkları vakit beni bulurlardı. Abakay dervişten öğrendiklerim böyle böyle işe yarıyordu. Nefes nefese döndüğümde herkesi avluda buldum. Beni mi bekliyorlardı yoksa kurbanlıklara tuz mu yediriyorlardı bilemedim. Lakin odunları sırtımdan indirmek istediğim sırada Tapduk Sultanım yanıma yaklaştı. Odunları indirmeme yardım etti. Ama ama olmakla birlikte sanki görür gibi hareket ettiğini sana daha evvel söylemiş miydim Molla Kasım? Üstelik dergahın her yanını avucunun içi gibi ezberlemişti. Buna rağmen Lokman hep onun yanında olurdu. Lokman 11-12 yaşlarında hafız bir çocuktu. Ona delil ve rehberlik yapardı. Ona Beşe lakabını takmışlardı. Yalnızca bir kişi Faruk Çelebi ona Paşa diyordu. Lokman Beşe çok zeki ve sevimli bir çocuktu. Dergahta herkesin göz bebeğiydi. Bana Kur'an okumayı o öğretti. Sabah taamına herkesi o çağırırdı. Keşke İsmail'im de burada olsaydı. Keşke onu da bulup getirebilseydim. İsmail Beşe derdik. Adına ne güzel yakışırdı. Odunları indirmek üzere omzumdaki ipleri çözdüğüm sırada Tapduk Hazretlerinin şefkatli sesini duydum. Aslanlı Yadigari, sen ne güzel doğru odun getirirsin. Erenler meydanına eğri yakışmaz efendim. Bu cümleyi içimden geldiği şekilde ve boş bulunup söylemiştim. Ben zannediyordum ki eşiğine yüz sürdüğümüz 2 yıldan bu yana eğri ve yaş odun getirmediğimi bilmiyor. Meğer bilir ve hatta kalbiyle görürmüş. Ben geç kaldığım için bana güceneceğini düşünürken o her zamanki şefkatiyle gönlümü aldı, sırtımı sıvazlayıp omzumdaki yağırlara elini sürdü. O elini sürdüğü gecelerde omuzlarım ağrımıyordu. Eli bir tür merhem, bir tür şifa ve timar gibi geliyordu. Dergahta geçen o ikinci kurban bayramımda kendimi yokladım. Eski günlerin sisli hatıralarından başka hayatımı tamamen değişmiş buldum. Ruhumda huzur vardı. Irmağımın göle durduğunu düşünüyordum ama sanki denize ulaşmıştım. Dervişliğin göl olmaktan öte hallerini öğreniyordum. Deniz halini, umman halini, derya halini, atlas halini. Denize kavuşmakta hem büyük bir teselli hem büyük bir bahtiyarlık olmalıydı. Eğer Tapduk kapısına gelmeseydim Allah'tan uzağa düşecek, bozkırda yitip giden insanlardan biri de ben olacaktım. Oysa burada parçalanmış, dağılmış, dökülmüş, her zerrede bir yele savrulmuş, her tarlaya bir harman olmuş ve yeniden derlenip toparlanmış, yeniden ekilmiştim. Bu 2 yıl beni hakiki ben yaptı. İçimdeki Yunus'u ortaya çıkardı. Irmak olup göle akmışken kendimi denizde hissediyor gibiydim. Eski çatışmalarım, ırmak ile göl arasındaki tereddütlerim denizde sükun buluyordu. Artık bütün dertlere dermanın Allah'a yönelmekte olduğunu biliyordum. Üstelik bu çok gönül ferahlatıcı bir şeydir. Teslimiyet, insan ruhuna en ziyade yakışan haldir çünkü. Kalpler ancak Allah'ı anmakla sükun bulur, tatmin olurlar. Bu 2 yıl içinde ben dahi bu lezzeti almış, sükûne ermiştim. Burada Tebessüm Sultan'dan öğrendiğim hoşgörü ve müsamaha benliğimde bir ahlak oldu. Herkese her şeye hoşgörüyle bakmanın önemini kavradım. İslam ahlakı bunu söylüyordu. Tapduk Sultan da bana insanı sevmeyi öğretti. İnsan sevgisi her şeyin başıydı. Ancak o vakit gönüllere girip gönüller yaparak Allah'a giden yol bulunabilirdi. Ben müsamaha ve insan sevgisinde o yolu bulmuştum. Bulamadığım ise İsmail'imdi. Çünkü hala onu ve sitareyi çok özlüyordum. Bayram sevinçler getirmişti. Dergahta en bahtiyar insanın ben olduğumu düşünüyordum ve oduncu Yunus olmanın saadetini bütün hücrelerimde hissediyordum. Hala dünya kokuyor muydum bilmiyordum ama tamamen arındığımı hissediyordum. Bu arada okuma yazmayı söktüğümü ve bazı kafiye düşürdüğümü de söylemeliyim. Ama bayram sevincim bütün bunlardan değil, Larende'den gelen bir derviş, Moğol beylerinden birinin Karamanoğlu'na sattığı esirler arasında zeki bir çocuktan bahsetti. Sivrihisar'dan, Sarıcaköy'den imiş. Anlattığına göre yaşıyla başıyla İsmail'ime pek benziyor. İsmail'im, sevincim. Çelebi Faruk, Çelebilerin gizli hayatı Larende ile Karaman yurdunda, Sultan Mesut huzurunda rüya ile gelen altınlar, tecessüs pişmanlığı. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm, meğer ki gökte ulduzum, şöyle garip bencileyin. Yıldız nakışlı heybem omzumda Larende'ye gidiyorum. İsmail'imi bulma heyecanı yüreğime sığmıyor. Çelebilerden biri, adı Faruk, benimle ilgileniyor. Dün uykuda sık sık iç geçirdiğimi ve İsmail diye sayıkladığımı söyledi. Heyecandan olsa gerek. Tapduk Sultan'ın bilmem zikrini birer yıl arayla Allah, ardından Hu, sonra Hak ve nihayet Hay ile değiştirdi. Bu sıralamayı nefsimi tezkiye için yaptığını biliyordum. Lakin hala bilmem demenin ağırlığını taşıyorum. Çünkü bilmem deyip dururken pek çok şeyi merak etmek ve bilmeye çalışmak sanki ruhumu kıskaca almış gibi yıllarca beni takip etti. Bilmem deyip unutmak ile bilip bilmezlenmek arasında bir sınavda gibi, bilmenin en son kertesi olarak bilgiyi inkar etmek istediğim zamanlar bile oldu. Çelebilerle çıktığım yolculuk bu yolda bana çok şey öğretti. İlim adına ve irfan adına da, akıl adına ve gönül adına da çok şey. İlim ve irfan sanki iğne olup ruhuma ilmek ilmek düğümler attı. İlim ilim ilmek oldu. Eşyayı ve alemi bana gösterdi. Lakin bilmem zikri, bütün bunu inkar ile hala gözlerimi nefsime, kendime, içime çevirmemi gerektiriyor. Her öğrendiğim şeyden sonra ilim kendini bilmektir cümlesini gönlüme telkin edip durmaya başladım. Bu yolculukta bir karar aldım. Artık çevremde olup bitenleri buna göre okumaya çalışacak, bütün evreni kendimi bilme yolunda bir kitap sayacağım. Öyle ya, kişi kendini bilmezse ya nice okumaktır. Karamanoğlu Mehmet Bey, babası Kerimettin'in Toroslar eteğinde kurduğu, elbette Sultan Alaaddin Keykubat'ın izniyle beyliğin başına geçtiğinden bu yana Karaman adını hep asayiş ile andırdı. Çekik göz ile arasında daima bir mesafe tutuyor, zaman zaman da onların zulümlerine küçük talan hareketleriyle karşılık vererek kendini hissettiriyordu. Şimdi onun yurduna gidiyorum. İsmail'in, tabii eğer tarif edilen çocuk o ise, oraya nasıl gittiği yahut götürüldüğünü elbette bilmiyorum. Şimdilik bildiğim oraya sağ salim varmak. Çünkü çekik göz askerleri Karamanoğlu'na giden kervan ve insanları teftiş ediyorlarmış. Konya güzergahında 2 menzil yol almamız gerekiyordu. Lakin çekik göz yüzünden 4 gündür yollardayız. 10 süvari, 9 katır yük ile ilerliyoruz. Kafilemizin en değerli yükü kerpiç büyüklüğünde bir küçük sandık. Çelebiler geçtiğimiz sapa vadilerde bir bana bir de sandığa çok itina gösteriyorlar. Tapduk Sultanımın talimatı olsa gerek. Onlara yükümüzün ne olduğunu sordum. Hiçbir şeye sahip ve malik değiliz. Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır dediler. Yine de her gece 4 nefer geceledik ve her sabah atlarımızı eğerlerken katırlara birer ikişer heybe daha fazla yüklemeye başladık. Gece durup dururken yükümüz artıyordu ama hiçbir yük tekkeden beri taşımakta olduğumuz sandık kadar korunup gözetilmiyordu. İçinde çok değerli bir şey olmalıydı. Belki de Tapduk Sultanımın birilerine gönderdiği mektuplar. Ama Çelebilerin taşıma biçimlerine bakılırsa içinde ağır şeyler de olabilirdi. Yol boyunca ben daima çelebilerden üçünü görüyor ve bir gördüğüm adamla ancak 2 gün sonra yeniden karşılaşıyordum. Neler oluyordu? Hemen hiç konuşmayan ve geceleri değişip gündüzleri at sırtında nöbetleşe uyuyan bu adamlar neler çeviriyorlardı bilmiyordum ve tahminde de zorlanıyordum. Tek bildiğim ve onlardan duyduğum, hiçbir şeye sahip ve malik değiliz. Sahibi olduğum, hatta sıkı sıkıya sahiplendiğim heybemi saymazsam, bu cümle kendi adıma doğru idi. Ama çelebilerin bir gün hiçbir şeyleri, diğer gün her şeyleri oluyordu. Yine de olanlardan hiçbirini asla sahiplenmiyorlardı. Neden böyle davranıyorlardı? Bu garip hallerindeki esrar neydi? Bir türlü çözemiyordum. Bu gece uyanıp kalıp ne yaptıklarını anlamaya çalışacağım. Adları her ne kadar çalap ise ve onlar da kendilerini Yecüc Çalap'a adamış görünseler de, Bozkır'ın bunca kargaşa içinde olduğu şu günlerde Allah adamı kılığında hakkaniyetten uzak bir şeyler yapma ihtimalini akıldan uzak tutmamalıyım. Hele de çekik gözden sonra Bozkır'da kimin hangi kılıkta dolaştığını kestirmenin imkansızlığı ortada iken. Neyse ki yarın Konya'ya varmış olacağız ve benim bu gece şüphelerden kurtulmam lazım. Çekik gözün karakolları yüzünden gece konakladığımız yerleri ıssız ve kuytu köşelerde seçiyorduk. Mağaralar, ağaç sırtları, terk edilmiş evler ve yangın mahalleleri tercihlerimiz arasındaydı. Atlar ve katırların ürkmemesi için yılan, akrep gibi sürüngenlerin yuvalanabilecekleri yerlerden de uzak durmak veya bu tür haşerata karşı menzil çevresini zehirle tütsülemek ise her zamanki tedbirlerimizden sayılırdı. Ateşimizi sarp kayaların kuytusunda yaktık. Eylül gecelerinde bozkır ayazının ne demek olduğunu herkes iyi bilirdi. Çelebilerden biri çevik bir hareketle diğerinin omuzlarına sıçrayıp kayadaki bir kovuktan bir zembil indirdi. İçinde kav, çıra, biraz elma ve armut kakı, ceviz ve pestil vardı. Burası emniyetli bir yerdir. Bu gece rahat uyursun artık derviş Yunus dedi bana göz kırparak. Bu adamların geçtiğimiz yerleri daha önceden bildiklerini ve yol güzergahında hazırlıklar yaptıklarını tahmin etmeliydim. Bu gece rahat uyuyacakları aşikardı. Çünkü hem bildikleri bir mekandaydık hem de hepimiz çok yorgunduk. Atları ve katırları yemleyip topladığımız otların üzerine keçelerimizi serdiğimizde yalnızca 4 keçeye sahip olduğumuzu fark ettim. Demek yola çıktığımız 8 kişiden 4'ü uyurken diğer 4'ü daima uyanık kalıyorlardı. Ben de keçemi yanan ateşi görebilecek şekilde yaydım. İlk nöbeti tutacak çelebi bir kaya gövdesine tüneyip her gece olduğu gibi ok ve yayını dizine dayadığında artık herkes uykuya dalabilirdi. Nitekim 2 çelebi hemen uyudular. Bu gece gözlerini açık tutmalısın dedim kendime. O sırada Taptuk Sultanımın sesini duyar gibi oldum. Senin olmayanı alma. Tecessüs apaçık bir sınavdır. Doğruluğun kapısı doğruluktur. Yol doğrunun, hak doğrunun. Gözlerim bu sese uymamakta inat ediyordu. Abakay dervişe verdiğim sözü tekrarladım. Sakın ola derviş Yunus. Elinle koymadığını alma. Nöbet tutan çelebeyi izlemeye başladım. Önce sırt torbasından bir tesbih çıkardı. Tesbihin imamesini yay kirişine düğümledi. Sağ elini kalbinin üstüne koyup, hiçbir şeye sahip ve malik değiliz. Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır dedi ve sol eliyle tesbihi çekmeye başladı. Ya Malik, ismini virt edinip okuduğunu duyar gibi oldum. En ufak bir dal hışırdadığında, bir ot sürüklendiğinde, bir kertenkele geçtiğinde veya uzaktan bir kurt uluması geldiğinde sanki gözleriyle değil de kulaklarıyla görüyor gibi dikkat kesiliyor, nöbetini böyle tutuyordu. Bir saatten ziyade böylece kaldı. Ardından kalkıp çevreyi dolaştı. Kayanın yükseğine çıkıp uzaklara baktı. Ateşe odun attı. Arkadaşlarının üzerlerini örttü. Benim başıma gelince, gönlün uyumuyor madem, dilin neden uykuda derviş Yunus deyiverdi. Kendimden utandım. Hiçbir şey demedim. Güya uykudaymışım ve onu duymamışım gibi sırtımı döndüm. Bu sefer uykum tamamen kaçmıştı. Bu yaptığım dervişliğe sığmıyordu. Pişmanlık duyarak ne kadar kaldım bilmiyorum. Uzaktan birkaç atın nal seslerini duymaya başladım. Utancımdan yönümü dönemiyordum. Ben de kulaklarımla görmeyi denedim. Hayret, görüyor gibiydim. Bir selam verip aldılar. Birisi parola fısıldar gibi, "Hiçbir şeye sahip ve malik değiliz," dedi ve bir daha hiç konuşmadılar. Duyduğum diğer seslerden anladığım kadarıyla önce atların denklerini çözdüler. Ardından her ne getirdilerse diğerleri arasına yerleştirdiler. Bazı hurçları açıp yeniden bağladıklarını hissettim. Bir ara demir, bakır gibi metal sesleri duydum. Silah veya avane olabilir diye düşündüm. Yarım saat sonra üç atın uzaklaşan nal sesleriyle gece yeniden derin bir sessizliğe büründü. Ertesi sabah uyandığımda yine şaşkın vaziyetteydim. Gece beraber başladığımız üç çelebi yoktu. Faruk ile birlikte iki kişi daha geri dönmüştü. Demek ki bu gece yeni bir devir teslim olmuştu da ben yine görememiştim. İyi ama katırlara yüklemekte zorlandığımız bunca heybe ve denk o yarım saat içinde mi indirilmiş? Bunca iş o yarım saatte mi yapılmıştı? Benimle birlikte yatıp uyuyan adamlar ne zaman uyanmış, hazırlanmış ve yeni atlarla yola çıkmışlardı. Abdestsiz toprağa basmadıklarını ve ata binmediklerini biliyordum. İyi de ne zaman abdest almışlardı? Şüphelerim iyiden iyiye arttı. Tapduk Sultanımın dergahında itibar gören bu adamlar kimdi? Çelebi mi, eşkıya, soğuk nefes veya şövalye mi? Kanuna mı hizmet ediyorlar, tekkeye mi, devlete mi? Tapduk Sultanımın eşiğine gelişleri bir şey getirmek için mi, almak için mi? Tapduk Sultanım benim bunlara yoldaş ederken onlara uymamı mı istiyordu, muhalefet etmemi mi? Onların gizli hallerini öğrenmeli miyim, yoksa görmezden mi gelmeliyim? Her şeyin malik ve sahibi Allah'tır deyip de topladıkları bunca yükü ne yapıyorlardı? İkindi vakti yol sona erip de Konya'ya sağ salim varasıya kadar daha yığınla soru zihnimde dolanıp durdu. Şehre varırken yanımdaki çelebilerin üçü de kılık değiştirdiler. Han kapısından bir tacir, bir seyis ve bir kahya ile birlikte girdim. Çok geçmeden hücremizin kapısına vuruldu. Gelen adam Arapça konuşuyordu. Kıyafetinden saraylı olduğunu tahmin ettim. Buna rağmen çelebilere hürmetli davranıyor, her cümlesinde "Ya Seydi" hitabını dilinden düşürmüyordu. Adam mı Türkçe bilmiyordu, yoksa ben anlamamayayım diye mi farklı bir dilde konuşuyorlardı, bilmiyorum. 10 dakika kadar ayak divanında bir meseleyi müzakere eder gibi konuştular. Sonra Çelebi Faruk bana dönerek aceleci bir ses tonuyla adeta emretti. "Haydi bakalım, gidiyoruz." "Nereye?" "Seni merakından kurtarmaya." Bununla neyi kastettiğini anladım ve bir kez daha başımı yere eğdim. Çünkü pek çok söz ve davranışlarıyla beni kontrol ettiklerini ve kalbimi okuduklarını artık biliyordum. Dervişlik yolunda daha 40 fırın ekmek yemem gerektiğini bir kez daha öğrenmenin tedirginliğiyle kekeledim. Acaba ben gelmesem, biz de gelmeni istirham etsek, hem sandıkta ne olduğunu merak etmiyor musun? Konya'ya daha evvel babamı aramak üzere bir kez gelmiş, 10 gün kadar kalmıştım. Ne var ki zifiri karanlıkta geçtiğimiz sokakların hiçbiri bana tanıdık gelmedi. Ta saray meydanına vardığım zaman Konya'da olduğumu hissettim ve itiraf etmem gerekir ki biraz tedirgin oldum. Çünkü Konya'dan Sultan Mesut sanki çekik gözün valisi gibi davranıyordu. Atalarının yaptıkları anlaşmalardan dışarı çıkamıyor olması elini kolunu bağlıyordu. Bu yüzden sarayın birileri tarafından daima gözetlendiğini düşünüyordum. Ama çelebilerin hiç böyle bir dertleri yokmuş gibi geldi bana. Ben Larende'ye, Karaman yurduna gitmek, İsmail'imi bulmak emelindeydim. Onu bulmaktan, burada başıma bir şeyin gelmesini ve çekik göz tarafından hapsedilmeyi istemiyordum. Evet, sandığı merak etmiyor değildim ama çelebilere karşı mahcup olmaktan da gına gelmişti.